Ayrım 28. Tarihçilerin Kutbu Hanil İnalcık Kitabı. Söyleşi Emine Çaykara. Sayfa 342. Hocam, Ermeni meselesiyle ilgili görüşlerinizi anlatacaktınız. Ermeniler Chicago Üniversitesi'nde de her yıl Ermeni Kültür Tarihi diye bir sıra konferans izni alırlar ve propaganda yaparlar. Ermenilerle ilgili o toplantılardan birinde bir Ermeni kalktı ve Yahudiler 2000 sene sonra bu büyük devletin Amerika'nın baskısıyla kendi devletlerine kavuştular. Biz Ermeniler tarihi yurdumuzu yine bu büyük devlet sayesinde elde edeceğiz, niye etmiyoruz diye bağırdı. Diyasporadaki Ermenilerin gerçek hedefi budur. Amerika'da başkan seçiminde namzetler azınlıkların reyini çekmeye çalışırlar. Çünkü çok kez birkaç yüz bin oy sonucu belirler. Ermeniler de bundan istifade ile Amerika'nın politikasını Türkiye aleyhine çevirmek için ellerinden geleni yaparlar. Biliyorsunuz her başkan seçiminde vaat alırlar. İsrail Amerika sayesinde kuruldu. AB ve ABD bugün Kürtleri destekliyor. Ermeniler ve Kürtler şimdi Amerika'nın Orta Doğu'da yeni parçala bağımlı yap politikasından kendileri için çok ümitliler. Sizce Ermenilerin hedefleri nedir? Orta Çağ'da bir Ermeni devleti vardı. Bugünkü Erzincan, Erzurum, Doğu Anadolu'nun kuzeyi Ermeni Krallığı sınırları içindeydi. Abbasiler bu krallığı kendi hudutları içine aldılar. Arminia'yı 10. yüzyılda Bizans fethetti. Ermeniler Bizans idaresinden dini bakımdan hoşlanmadılar. Daima isyan ediyorlardı. Bu sebepten Bizans imparatoru bazı Ermeni kolonilerini batıda hudut askeri olarak yetiştirdiler. Bursa yakınında Ermeni pazarı bu kolonilerdendir. Tarihi bu kadar bilmek ne güzel. Bugünü farklı okuyorsunuz böylece. Selçuklu Türkleri de 1020-1040 yıllarında Azerbaycan'ı aldılar. Türkmenler Azerbaycan'a dolmaya başladı. Türkmen kabileleri Bizans'a karşı mücadele etmek ve Doğu Anadolu'yu almak için akınlara başladılar. O zaman Ermeniler Türklerle işbirliği yaptılar. Melikşah, rakibi Süleyman Şah'ı 50 bin Türkmenle Azerbaycan'a gönderdi. Türkmenler Doğu Anadolu'yu istila ettiler. Büyük kabile konfederasyonlarının başında olan beyler, mesela Mengücekler, Saltuklar, Danişmentliler, Artukoğulları ilk beylikleri kurdular. Saltuklar Mardin havalisinde, Mengücekler Erzurum, Danişmentliler ta Amasya'ya kadar. Yani Anadolu'nun ilk Türkleşme sahası Doğu Anadolu'dur. Yerli Ermeni ve Kürtler bu devletler idaresinde güvence altında varlıklarını sürdürdüler. Kitle halinde Türkmenler Doğu Anadolu'da hakim bir etnik grup olarak yerleşti. Irak'taki Türkmenler ile Doğu Anadolu Türkmenleri ve Azeri Türkmenleri bir blok teşkil ediyordu. Bölgede bu Türkmen bloku Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerine vücut verdiler. Batı propagandası bu tarihi gerçeği tamamen göz ardı etmek eğilimindedir. Yalnız bu tarihin uzmanı olan Profesör John Woods oldukça tarafsız bir görüşte yayın yapmakta. Bakınız, The Akkoyunlu, Minneapolis ve Chicago, 1976. Profesör Mantran ile yaptığım bir röportajda, ki Yugoslavya'da savaş vardı o sırada, kendisi o dönemdeki Osmanlı'yı anlattı ve Ermeni soykırımı olmadı. Bu zorunlu bir göçtü. Her iki taraftan da tabii ki ölenler oldu. Bunu soykırım olarak adlandırmak doğru değil dedi. Aşağı yukarı benim söylemek istediğim budur. Ermeniler Tanzimat döneminde uyum gösterdiler. Osmanlılar Anadolu'da bir azınlık saydıkları Ermenilerin Bulgarlar ve Sırplar gibi bir mesele olacağını tahmin ediyorlardı. Tahmin etmiyorlardı. Onun için birçok devlet hizmetlerinin idaresini onların eline verdiler. Kültür hayatında Ermeniler Türk kültürüne büyük hizmetler etmişlerdir. Fuzuli hakkında en büyük eseri bir Ermeni yazmıştır. Ben öğrenciyken Fransız ihtilalini Diran Kelekyan ismindeki bir tarihçinin Osmanlıca kitabından okudum. Osmanlı'da Milleti Sadıka diye isim verilmiş. Evet, Ermeni aydınları Ermeni tarihiyle bir milli ideoloji yarattılar ve çeşitli ihtilal komiteleri kurdular. Milliyetçilik çağında bu kaçınılmazdı. İkincisi, Doğu Anadolu'daki sosyal meseleler. Ermeniler zengin, iyi topraklara sahip, Türkmenler ve Kürtlerle beraber yaşıyorlar. Üç etnik grup vardır orada. Bazı köylere Bugün de giderseniz görürsünüz. Yarısı Türkmendir, yarısı Kürttür. Ermeni aydınları aynı zamanda Rum ihtilalinde olduğu gibi ticaretle zenginleşmiş bir sınıf halindeydi. Rumlar gemicilikte çok zenginleşmişlerdi. Çocuklarını Avrupa ülkelerine gönderdiler. Onlar birer ihtilalci olarak yetişti. Ermenilerde de böyle oldu. Ermeniler dış ticarette çok faal ve Osmanlı Devleti'nin hoşgörülü politikasından istifade ederek köşe başlarını tuttular. Bankacılıkta, sarraflıkta vesaire zenginleşen, uyanan, milli hedefleri olan bir sınıf ortaya çıktı. İhtilal komiteleri kurdular. Komiteciler halkı kışkırtmaya başladılar. Böylece Berlin Kongresi'nde 1878 Doğu Anadolu'da ıslahat için bazı maddeler konmuştu. Islahat için özellikle İngiltere devlete baskı yapmaya, doğuda halkı kışkırtmaya başladı. Bu isyanların bazıları sert bir şekilde bastırıldı. Osmanlı Devleti Rumeli'deki tecrübesinden sonra bu sürecin nereye gittiğini biliyor, onun için sert tepki gösteriyordu. Ermeni meselesi İttihat ve Terakki'yi meşgul eden belli başlı meselelerden biri oldu. Padişahı Abdülhamit'i öldürmeye teşebbüs ettiler. 1890'lardan sonra mesele iyice alevlendi. Bugün tarih yazılırken gerçekler tamamen göz ardı edilerek Türk hükümetinin soykırım kararı ispat edilmeye çalışılıyor. Birinci Dünya Harbi patlak verince Ermeni komitecileri Rusya tarafından bir askeri birlik kurdular. Bize karşı savaştılar. Komiteciler de cephe arasında. Erzincan'da, Erzurum'da, Van'da sabotajlara, halka ayaklandırmaya çalıştılar. Tabi Osmanlı hükümeti bazı tedbirler almak gereğini duydu. Nihayet tehcire karar verdi. Ermenileri Kuzey Suriye ve Irak'a tehcire karar verilince facia başladı. Zaten yol yok, vasıta yok. Ermeniler eşyalarını satıyor, altınları göğüslerine koyuyorlar. Çoluk çocuk bu müşkül şartlar içinde yola koyuluyorlar. Yokluk içindeki bir bölgeye sürgün ölümcül bir yolculuğa dönüşüyor. Ölümcül bir yolculuk. Doğu Anadolu'nun o dağlık, ıssız vadilerinden jandarma himayesinde yol alıyorlar. Eski düşmanları Kürtler baskın yapıyor. Hükümetin soykırım belgesi var mı hocam? Bunun için Halep'e gönderilmiş bir telgrafı öne sürerler. Bu telgrafın sahte olduğu bir Ermeni tarafından hazırlandığı, Sevr'de tartışmalar sırasında kullanıldığı biliniyor. O zamanın Amerikan elçisinin raporlarını Heath Lowry neşretti. Hükümetin böyle bir soykırım kararı almadığını yazıyor. Fakat dikkat edin, Birinci Dünya Harbi'nde biz İngiltere ve Amerika ile savaş halindeydik. Misyonerlerin gönderdikleri raporlar çok abartılıydı. Ve hep Ermeniler lehineydi. Amerika'da harp sırasında öyle yaygın bir propaganda olmuş. İngiltere ünlü Mavi Kitabı o zaman çıkardı. O zaman soykırım diye bir kavram yok zaten, değil mi? Tabii, soykırımı şöyle tarif ettiler son olarak. Bir devletin kendi ülkesindeki bir azınlığı tamamen yok etmek için, yani Hitler'in Yahudilere uyguladığı gibi bir karar alması. Osmanlı'nın böyle bir karar aldığı bugün tespit edilmiş değildir. Ama söylediğim şartlar altında binlerce, on binlerce kişi öldü tabii. Profesör Justin McCarthy bu meseleyi tehcir sırasındaki olayları araştırmıştır. Onun araştırmalarında vardığı sonuca göre Ermeniler kadar Türkler ve Kürtler de ölmüştür. Enver Paşa'nın Doğu cephesinde 30 bin Türk eri donarak ölmüştür. Amerika'daki diasporanın kendilerini ne derece bağnaz hayallere kaptırdıklarını gösteren bir hadise anlatacağım size. Birkaç sene önce Amerika'da güneydeki bir eyalette bir öğrencimle buluştuk. Profesör kendisi bir grupla Doğu Anadolu'ya bir seyahat düzenlemiş. Beni oradayken tesadüfen o grup için yaptığı Garden Party'ye davet etti. Kendisi Beyrut'tan bir Ermeni ailesinin kızıdır. Bakınız ne yapmış. Kendi bölgesindeki Ermenileri, ilk lise hocalarını toplayarak Doğu Anadolu'ya götürmüş. Partide onlarla konuşurken benim Türk olduğumu bilmiyorlar. Lise hocası Ermeni bir hatun. Ben oradan soykırıma uğramış Ermenilerin kemiklerini buldum, topladım ama Amerika'ya sokarken gümrükte girmesini yasakladılar dedi. Ermeni diasporasındaki taassubun inanılmaz bir kanıtı. Çok muhtemel o kemikler cephede ölen Mehmetçiklerin kemikleri. Ya da kimin kemiği, kim bilir? Kimlerle ne bağnaz kişilerle mücadele ettiğimizi gösteriyor mu? Ermeni meselesinde biz daima geç kalmışızdır. Daima hadiselerin peşinden gidiyoruz. Basra harap olduktan sonra bu bağnaz kampanyayı önlemek çok güç. Önceden görmekte, hareket etmekte plansız bir milletiz. Geçmiş olsun diyorsunuz. İş işten geçti. Bir de işin şu yönü yok mu? Soykırıma dair bir belge yok dediniz. Hazırlanmış bir belge var ama sahte dediniz. Bir de burada kalmış Ermeniler var. Mağdur durumda kalıyorlar. Hayret. Onlar sizce mağdur mu? Biz 500 sene onları el üstünde tutmadık mı? Bağnazlık Türklerde değil, karşı tarafta. Size bir misal verdim. Şimdi nasıl mücadele edilebilir? Ermeniler Türk hükümetlerinin ihmali yüzünden dünya kamuoyunu kazanmış durumdalar. Şimdi Kürt davasını da Batı dünyası benimsemiş görünüyor. PKK ad değiştirip KADEK veya başka bir ad almış. Kendini gizlemiş ve AB bunu bildiği halde bakalım eylem yapacaklar mı diye bekliyorlar. Güçlü Batı devletleri aynen 19. yüzyılda yaptığı gibi azınlıkları tahrik etmekte, sahip çıkmakta, desteklemektedir. Demek ki Balkanlarda Osmanlı Devleti'ni çözülmeye, dağılmaya götüren aynı süreç bugün Türkiye üzerine tatbik edilmektedir. Burada Batı'nın büyük hatası şudur. TC'yi Batı Medeni Kanunu'nu kabul etmiş laik cumhuriyeti aynen Osmanlı'nın devamı gibi telakki ediyor yahut öyle gösterme yarar görüyorlar. Aynı politika sürüyor. Eskiden nasıl yaptılarsa yine yapabilirler diyorsunuz. Bugün çok daha vahim bir durumda mesele. Çünkü doğuda nüfusu büyük bir kitle bilinçlenmiş. İstanbul'da ayakkabımı boyatırken çocuğa sordum. Nerelisin dedim. Yüzüme karşı ben Kürdüm diye bağırdı. 10-12 yaşında bir çocuk. Benim bir talebem var. Kürt. Master tezini bölümdeki arkadaşlar kabul etmemiş. Yazı yazmış bana. Bilkent'i bırakıyorum. Paris'te Madame Mitterrand'ın kurduğu yerde devam edeceğim diyor. Kürt Enstitüsü olma orası, üniversite değil. Oranın mali yardımıyla devam edecekmiş tahsiline. Dünyanın her tarafında Kürt milliyetçileri saldırı halindedir. Vahim olan bugün Ermeni meselesi gibi uluslararası bir mesele halini almıştır. Görmezden gelmekle mesele kalkmıyor. AB neden bu kadar üzerimize geliyor? Bütün amaç Batı'nın desteğini almak. İşin vehameti şuradadır. Biz hala Osmanlı gibi Türkiye büyük devlettir, bunlar kuru sıkıdır diyoruz. Hayır, 19. yüzyılda Avrupa bu yolla Orta Doğu'yu nasıl hüküm altına almaya çalıştıysa, bugün de Türkiye'ye karşı aynı politikayı sürdürmektedir. Batı bunu niye yapıyor sizce? Bir kere gençler arasında 19. yüzyıl romantizmi var. Milletlerin bağımsızlığı için Hristiyanları Müslüman bir devletin egemenliğinden kurtarmak için çalışmak birçoklarına heyecan veriyor. Şimdi konu değişti. Bir Alman genci tanıyorum. Bizim arşivlerde hararetle Kürt sorununu tartışıyordu. Hararetle Kürt sorununu araştırıyordu. Madame Mitterrand'ın çıkışlarını nasıl açıklayabilirsiniz? Bir romantizm olduğunu kabul etmek lazım. İkincisi devlet politikası. Büyük devletler neden benimsiyor? Güçlü, Boğazlara ve Orta Doğu'ya hakim bir Türkiye istemez Batı. Büyük devletlerin her birinin büyük menfaatleri var Orta Doğu'da. Bilhassa petrol kaynakları dolayısıyla sonra tarihi bağlantılar nedeniyle. Mesela Fransa, Birinci Dünya Harbi'nden sonra Suriye'yi, İngiltere, Irak'ı, Filistin'i ve Mısır'ı yönetti. Bu koloni idaresi dönemlerinde yoğun propaganda yaptılar. Şam'da ve Mısır'da kültür nüfuzunu devam ettirmek için Fransız Araştırma Merkezi, Amerikan Üniversiteleri kuruldu. Şimdi Kuzey Irak'ta ABD'nin politikası bu konuda açık. Orada Kerkük, Musul petrol kaynakları üzerinde kendisine uydu bir devlet istiyor. Batı, Orta Doğu'da kontrolü sağlamlaştırmak ister. Tehdit bugün o kadar açık değil ama ileride ciddi bir tehlike olabilir. Onların amacı Türkiye'yi küçük, bağımlı bir devlet haline getirmek. Her şey kontrol ellerinde olur böylece. Evet, bu yüzden Türkiye'yi zayıf bırakmak, Kürtleri tahrik etmek, Ermenileri ayaklandırmak, Ege'de Yunan'ı desteklemek, Kıbrıs'ı Yunan'a vermek ve bazılarını AB'ye katılma kararımızı istismar ediyorlar. Bence bütün bunlar Avrupa'da 19. yüzyıldaki Question Derient politikasının devamının başka bir şey değildir. Türkiye'nin şuurlu, planlı ve de enerjik bir politika gütmesi lazım. AB'ye girersek nötralize ediyoruz Batı'yı. Umudu var. Ama ne zaman? O zaman Batı, Orta Doğu'da kuvvetli olmak için Türkiye'yi destekleyecek. Onun için AB'ye girmeyi zorunlu buluyorum. Benim fikrimi istediğiniz görüşüm bu. Yanılmış olabilirim. Kendi kendimize de bir kurtuluş yolu var herhalde ama becermesi zor. Çok geç kalmışız. Olayların arkasından gidiyoruz. İçerideki bölünmüşlük uzun vadeli bir devlet politikası gütmemizi önlüyor. 1980'lerde sosyal ve ekonomik tarihle ilgilenmeye başladınız. Daha sonraları 1990'larda An Economic and Social History of the Ottoman Empire isimli kitabınız çıktı, ki Türkçe'ye tercüme edildi. Türk iktisat tarihi ile ilgili bir belgesele danışmanlık yaptınız. Sosyal ve ekonomik tarihe ilginizin DTCF'de başladığını biliyoruz. Doğru değil mi? Evet, doğru. Bu kitabın tasarımını ben yaptım. İlk bölümü 1300-1600 dönemini üzerime aldım. 1300-1914 arasındaki zaman dilimini bu kitapta Profesör S. Faruqi, Profesör McGowan ve Profesör D. Quatert de yazmayı kabul ettiler. Para tarihine ait bölümü Profesör Şevket Pamuk yazdı. An Economic and Social History of the Ottoman Empire, Cambridge, 1994. Evvela 1050 sayfalık bir cilt olarak çıktı. Kitap büyük ilgi görünce talebe ucuza alsın diye iki cilt halinde paperback baskısını yaptılar. Benim ele aldığım 1300-1600 arası birinci cilt olarak çıktı. Bu kitabı çıkarmış olmaktan çok memnunum. Evvela orada Orta Doğu'ya hakim Osmanlı'nın Avrupa ve dünya ekonomisinde eksen rolü gösterilmiştir. Bugün dünya üniversitelerinde el kitabıdır. Arapça ve Yunanca'ya tercüme olunmaktadır. Chicago'da Seminar on Ottoman Sources, Reading and Research diye seminerlerim vardı. Bilkent'te bu metodu izliyorum. Öğrencileriniz için çok önemli olan meşhur seminerleriniz. O seminerlerde ne yapıyorum? Osmanlı belgelerini alıp evvela doğru okuyor ve okutmaya çalışıyorum. Belgeleri eleştiriyle okumadan tarih yazılmaz. Bugün bir moda ortaya çıktı. Sadece sosyolojik kavramlara göre uydurarak yazılan tarih gerçek tarih gibi algılanıyor. Mesela İstanbul tarihini yazarken Fransızca kitaplardan ve bazenden okura aktarırlar. Halbuki İstanbul'da muhtelif kadılıklar var. Bu kadı mahkemelerinde sultan emirleri, her gün geçen olaylar, boşanmalar, kavgalar, sözleşmeler, esnaf, tüm hayat kadılar tarafından tespit edilmiştir. Kaç defter biliyor musunuz? 9800. Muazzam bir kaynak. Bugün İstanbul Müftülüğü'nde saklanıyor. Abdülhamit özel bir binada toplamış. Bu 9800 defter tetkik edilmedikçe İstanbul tarihi yazılamaz. Bu yüzden İstanbul tarihini araştırmak için bir proje oluşturdum ve bu projeyi İstanbul Üniversitesi'nde o zaman dekan olan Profesör Nurhan Atasoy'a önerdim. İstanbul Üniversitesi profesörleri ve öğrencileriyle bu projeyi uygulamaya koyduk. Bu sicillerden seçerek 7 cildi uzmanlara okuttuk. Tabii üniversitede okuyan arkadaşlara para veriyoruz. Onların okuduklarını ben kontrol ediyorum. Nurhan Atasoy kendi sanat tarihi enstitüsüne bağladı bu projeyi. Takip ettiğimiz metot şuydu. Doğru olarak okuyup yine eski harflerle tespit edip yeni alfabeyle özetini vermek. Basıldı mı bu 7 cilt hocam? Bu 7 cildi Sabancı Üniversitesi basmakta. Amerikalı Hewlett Packard bu proje için Sabancı Üniversitesi'ne büyük bir bağış yapmış. Türkçesi de var değil mi? Hewlett Packard'ın sponsor olması ilginç. Türkçesi var özet olarak. Packard bu parayı niçin vermiş? Cemal Kafadar'ın bana naklettiği kadarıyla şu. Packard'ın genç oğlu Near Eastern Civilization üzerine doktora yapmış ve benim An Economic History'yi okumuş. Amerika'da zengin firmalar bu gibi projelere mali destek yaparak vergiden düşerler. Packard projeyi çok enteresan bulmuş. Biz zaten arkadaşlarla projeye devam etmek için para arıyorduk. Proje başlangıçta Koç Holding desteğiyle başlamıştı. Bunu burada bilhassa minnetle anmak isterim. Bu parayla biz bilgisayarlar aldık. Sonra bu arkadaşlara okuma parası temin ettik. Kaynak kesildi. Packard desteklemeye karar verince bu önemli seri devam edecek. Böylece İstanbul tarihinin temel kaynaklarını bilim araştırmalarına sunmuş olacağız. Bu proje şimdiye dek ön ayak olduğum projelerin en iddialısıdır diyebilirim. Dışarıda İstanbul tarihine sahip çıkmak isteyen dostlarımız var ya, buna karşı bugünkü İstanbul Osmanlı Türk şehridir diyebileceğiz. Gerçi Sabancı Üniversitesi de var ama bunu da bir yabancı kurumun maddi katkısıyla gerçekleştirmemiz gerçekten ilginç. AB tartışmalarında Bizans olarak gündeme gelse de İstanbul, sizin yazılarınızda hep Osmanlı ile kimlik kazanmış bir şehir olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul'u bir Türk şehri olarak Biz yaptık. Biz Bizans'ın harap şehri üzerine yeni bir Türk şehri kurduk. Bizans altyapısı, caddeler, meydanlar aynı ama onlarca cami külliyesi, mahalleler oluşturuldu. Bakınız benim şu makalelerime. İstanbul Encyclopedia of Islam, 2. baskı. İstanbul and Islamic City, Journal of Islamic Studies, 1990. Öyle garip teklifler oldu ki, bir Bizantinist, toprak altındaki Bizans eserlerini ortaya çıkarmak için üzerindeki mescidi yıkmayı teklif etti. Hristiyan zihniyeti, İslam'ın yaptıklarını bertaraf edip Bizans'ı ihya edelim diyebiliyor. Ben milli tarihimizin saptırıldığı, tahrif edildiği kanaatindeyim ve aykırı iddialara karşı en etkin araştırmanın belgelere dayanacağı inancındayım. Evet, konularımı seçerken milliyetçiyim fakat konularımı işlerken tamamen Batı metodolojisiyle yaklaşıyorum. Bu tutumda olmalarını daima öğrencilerime söylüyorum. Katiyen araştırmalarımıza milliyetçilik, hissiyat, hamaset karıştırmayın. Ancak seçtiğiniz konulara dikkat edin diyorum. Çünkü bağnaz, çarpıtılmış görüş ve iddiaları ancak böyle düzeltmek mümkündür. Siz Osmanlı'nın zayıf noktalarını da belirtiyorsunuz. Taraflı değil yaklaşımınız. Bilimin yanında olduğunuz yazılarınızdan çok açık anlaşılıyor. Öğrencileriniz de bu metodunuzu altına çize çize belirtiyor. Öğrencilerinizden Rhodes Murphy kitabında asıl tarih analizini sizden öğrendiğini belirtiyor mesela. Seminerlerde de daima bu metoda sadık kaldım. Fakat bu ancak belgeleri bulmak, belgeleri doğru okumak ve doğru analiz etmeyle olabilir. Bilmeden doğru anlamak mümkün değil hocam. Bu arada değişik araştırma sahalarınız var. Tarihte zamanlama olarak bir ileri bir geri giderek çalışmışsınız gibi. Yanılıyor muyum? Benim araştırma alanlarım aşama aşama oldu. Bir müddet Tanzimat üzerinde araştırmalarıma devam ettirdim. Ondan sonra Bursa sicillerini keşfettim. 1940-50 arası dönemde Bursa sicilleriyle ilgilendim. 1950'lerde İstanbul'un fethi yaklaştı. O zaman bu sicillerden istifa ettim. Ve Osmanlı arşivinde İstanbul'a ait defterleri, vesikaları gözden geçirdim. Sistematik olarak Osmanlı belgelerini inceledim. 1954'te Fatih Devri üzerine tetkikler ve vesikalar. Türk Tarih Kurumu Ankara 1954 kitabım çıktı. Bu kitap uzun araştırmaların meyvesidir. Arşiv vesikalarından çıkarak önemli bir keşifte bulundum. Neydi bu? İstanbul'un muhasarasında Fatih'in ordusunda pek çok Hristiyan asker vardı. Daha önce anlattım. Osmanlılar Rumeli'yi fethettikleri zaman yerli aristokrasiyi kendi timar rejimlerine aldılar. Dinlerini değiştirme şartı koymadan. O defterlerin incelenmesinden bu önemli duruma öğrendik. Fuat Köprülü Armağan kitabında da çıktı. 15. asırda Rumeli'de Hristiyan sipahiler ve menşeileri. Fuat Köprülü Armağanı. İstanbul 1953. Profesör Nedim Filipovic hemen Sırpça'ya çevirip yayımladı. Böylece Osmanlıların Balkan memleketlerinde yerleşmesinin tarihiyle ilgili yepyeni bir ufuk açıldı. Eski görüş şuydu. Türkler, Türk sipahiler geldiler ve bütün eski aristokrasiyi bertaraf ettiler. Bu sipahilerin hepsi Türktü. Bu vesikalarla ortaya çıktı ki Osmanlılar yerli aristokrasiye karşı olmayanları kendi timar sistemi içine almış. Şehzade lalaları bile var mesela. Bu timarları verirken din değiştirme şartı da koşulmuyor. İkinci Murat devrine ait yayımladığım Arvanit defterinde timarlıların %30'u Hristiyan. Bu yayın tarihçiler arasında yankı yaptı. Balkan tarihi üzerindeki görüşleri kökünden değiştirdi. Aynı konuda bugüne kadar topladığım malzeme hala duruyor. Hepsini işleyemedim. Tarihçiliğinizin ilk döneminden itibaren sosyal meselelere yoğunlaştınız. Doktora teziniz de bunun işaretiydi. Türkiye'de 1930'lardaki büyük ekonomik krizden sonra sosyal meseleler öne çıkmıştı. Barkant Strasbourg'dan dönmüş, köylünün tarihte toprak meseleleri ve sosyal şartları üzerine makaleler yazıyor. Ben de Tanzimat ve Bulgar meselesi kitabımda bu konuları incelemiştim. Osmanlı İmparatorluğu'nda köylü, köylünün yaşam şartları, sosyal meseleler üzerine yoğunlaşmaya başladım. Toprak meselesi Atatürk'ün ilgilendiği bir ana mesele. Büyük ağaların topraklarını, çiftliklerini devletleştirip köylüye dağıtalım deniyor. O zaman sosyalist düşünceler yaygın. Şevket Süreyya, İsmail Hüsre ve bazıları ile bir kadro hareketi var. Karl Marx literatürü, Tan gazetesi ile Serteller ile o devirde bir sosyalist akım vardı. toprak ve köylü meselesi gündemde olduğu için Barkan bu konu üzerinde yoğunlaştı ve arşive giderek, vesikalara dayanarak yeni görüşler ortaya attı. Eskiden nasıldı sorusunu sorarak. Mesela İsmail Hüsrev tamamen Marksist bir görüşle vesikalara gitmeden Türk toprak ve köylü meselelerinden bahsediyor. Barkan'ın ilk yazıları Balkan memleketlerinde toprak reformlarıdır. Sonra arşivde tahrir defterlerinden toprak rejimini, Miri arazi sistemini incelemeye başladı. Osmanlıcası çok iyidir. Osmanlı Devleti'ndeki bu Miri arazi sisteminde tarım toprakları tamamen devletleştirilmiştir ve çiftçi aileleri arasında aile emeğine dayanan işletme birimleri rejimi temel rejimdir. Toprak devletin ama her aileye belli miktarda arazi verilmiş. Tamamen Atatürk'ün düşündüğü büyük çiftlikleri alıp köylüye dağıtmak fikriyle Osmanlı rejimi örtüşüyor. Bu akımın Barkan'ın üzerimde çok güçlü etkisi oldu. Yeni bir aşama başladı çalışmalarımda. Aslında doktora tezimde dediğiniz gibi bu konularla ilgilenmiştim. Yıllar sonra 1994'te çıkan Sosyal Ekonomik Tarih kitabım bu çalışmaların son ürünüdür. Barkan vesikaları çok iyi okuyabiliyor. İstanbul Üniversitesi'nde felsefe tahsili görmüş. Strasbourg'da tahsiline devam etmiş. Büyük tarihçi Marc Bloch onun bulunduğu üniversitede. Osmanlı tahrir defterleri Miri toprak sisteminin temel vesikalarıdır. Osmanlılar bir memleketi fethettikleri zaman hemen bir tahrir yaparlar. Vergi kaynaklarını tespit etmek için. Her köydeki köylü aile kaydedilir. Köyün gelirleri defteri mufassalda bütün teferruatıyla belirlenir. Sonra devlet bu gelir kaynaklarını sipahiler arasında timar olarak taksim eder. Onun için ikinci bir defter, defteri icmal yapılır. Böyle binlerce defter vardır. Osmanlı'nın fethettiği her memleketle ilgili böyle 300-500 sayfalık bir istatistik defteri vardır. Bu muazzam materyal tarihçileri büyülüyor. 16. yüzyılda bu defter sistemi çok gelişmiş olup Osmanlı rejiminin temel taşını oluşturmuştur. Osmanlı bu sistemi kendi mi yaratmış hocam? Bu doğudan ve Bizans'tan gelen bir sistem. Osmanlılar fethettikleri zaman vaktiyle Bizans, yani Doğu Roma İmparatorluğu idaresindeki Balkanlarda bu sistemi buldular ve değiştirmeden devam ettiler. Bu sistem menşede Mezopotamya'da iki öküzün çektiği sabanla tarım sisteminin devamından başka bir şey değil. Yani bugünkü traktör gibi o zaman bu zirai prodüksiyon sisteminin temeli çift öküzdür. Bu sisteme çift tane sistemi diyorum. Fransa, İtalya, İspanya, Anadolu ve Rusya'da bu çift tane sistemi hakimdi. Siz söylemeseniz de bu terimi siz buldunuz ve çift tane sisteminin Osmanlı'da da devam ettiği tarih bilimine kazandırdınız. Sizi sıkmazsa bu sistemi bizim gibi bilmeyenlere biraz açabilir misiniz? İki öküzün bir yılda işleyebildiği arazi birimine çift veya çiftlik diyoruz. Osmanlı'da bu 50-150 dönüm arasındadır ve mutlaka iki öküzün olması lazım. Bu sistem kadim Mezopotamya'dan geliyor. Stalin zamanında bir Rus ekonomist Çayanov bunun zirai üretimin en önemli ve en ileri sistemi olduğunu ispat etti. Stalin büyük kolhozlar, çiftlikler yapmak istediği zaman bu adamı idam etti. Çünkü küçük birimlerin daha verimli olduğunu ispat etmişti. Ben bunun ta Roma devrinden beri tüm subtropikal bölgede özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun tarımsal üretim sisteminin temeli olduğunu göstermeye çalıştım. Güneyde, Mısır'da, Irak'ta nehir sularının kanallarla kullanılması sistemine dayanan tamamen başka bir sistem var. Kanal sistemi dolayısıyla hükümdara bağımlı büyük tarımsal işletme hakim. Çift öküz ve aile emeğine bağlı tarımsal işletmeye çift tane sistemi diyoruz. Barkan bunu göremedi. Barkan bu defterler üzerinde çalışıyor, Miri arazi sistemini güzel tarif ediyor fakat çift tane sistemi henüz ortada değil. Oradan nüfus konusuna, Osmanlı İmparatorluğu'nda nüfus araştırmalarına başladı. 1950'lerde Braudel'le tanıştı. Braudel de Akdeniz'de nüfus meselesi üzerinde duruyor. Barkan'ı en önemli iş arkadaşı olarak benimsiyor. Fernand Braudel ile arasındaki bu ilişki Türkiye'ye analiz okulu tarihçiliğini sokuyor. Siz genç bir tarihçisiniz o zaman. Evet, Barkan analiz okulu metotlarını benimseyerek araştırmalarında yeni bir doğrultuya girdi. İşçi, para, ücret, enflasyon. Ben de sosyal ekonomik meseleler üzerinde çalışıyorum. Barkan ile paralel. Barkan'ın görmediği önemli bir keşif çift tane sistemidir. 28. ayrımın sonu. Sayfa 356.